Yaratılış kitabının ikinci bölümünü açalım. İkinci bölümünün ilk 7 ayetini anlamaya çalışmıştık. Ve ikinci bölümü ele alırken sanki birinci bölümdeki olayların tekrarı gibi karşımıza çıkmıştı. İkinci bölümdeki o 7 ayet. Ama bu ülkeyi bir tekrar olaraktan değil, tersine daha geniş bir biçimde birinci bölümün yorumu olaraktan görmemiz gerektiğini söylemiştim. Yani ikinci bölüm birinci bölümü tekrarlamıyor, tersine ikinci bölüm birinci bölümü daha detaylı, daha geniş bir şekilde yorumluyor. Tıpkı çıkış kitabında Musa'ya verilen o yasa kayda geçtikten sonra Tesniye kitabında aynı yasayı orada okuyoruz ama çok daha geniş bir şekilde, yani bir yorum niteliğinde. İkinci bölüm neyle başlıyordu? İbranice'de kutsanan zaman anlamına gelen Şabat ile başlıyordu. Tanrı yarattığı bütün işi bitirip dinlendi diye yazarken burada da ne anlıyorduk? Tanrı yoruldu mu? Hayır. Yorulduğu açısından değil, işi tamamlamış olmanın verdiği o rahatlığı dile getirdiğini sizlere söylemiştim. Doğru mu? Tıpkı örnek vermiştim. Eserini bitirdikten sonra bitirdiği eseri seyreden, o bitirmiş olmanın verdiği o rahatlığı tadını çıkartan, esenliğin tadını çıkartan tıpkı bir sanatçı gibi. Yeşaya peygamber ne diyordu? 40. bölümde 28. ayette bilmiyor musunuz diyordu. İşitmediniz mi? Bütün dünyayı yaratan Tanrı yorulmaz. Hamdolsun. Burada çok kesin bir ifade kullanıyor. Duymadınız mı? Ki duyun diyor. Bilmiyor musunuz diyor. Ki bilin diyor. Rab kesinlikle bu yeryüzüne şekil veren Rab, sana şekil veren Rab kesinlikle yorulmaz. Hamdolsun. Yorulmayan bir Rab var. Ve ilginç bir noktaya daha değinmiştim. Belki hemen hatırlayacaksınız. Bu günlerden söz ederken birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün ve beşinci gün ve altıncı gün, bu günler gece ve gündüz ile sınırlı tutulmuştu. Yani sınırlandırılmıştı. Ama yedinci güne geldiğimizde orada bir sınırlanma olmadığını görmüştü. Yani gece ve gündüz de yedinci gün sınırlanmıyor. Bu da şu anlama geliyordu. Tamamlamış olmanın verdiği huzur kesinlikle sonsuza dek devam edeceğini dile getiriyordu. Hamdolsun. Rabbin sevgisi, Rabbin bize olan merhameti 6 gün ile sınırlı tutulamazdı. Değil mi? Çünkü neden? Okumuştuk açık bir dille. Çünkü Rabbimiz her günün Rabbidir. Her günü bereketleyen, her günde iş gören Rabbimizdir. Hamdolsun. İbraniler 4:10'da şöyle okumuştuk. Onun huzur diyarına giren dinginliğe kavuşmuştur diyor kutsal kitapta. İşte bu bizlerin ruhsal konumudur sevgili kardeşler. Rabbe evet demek, Rabbin sağladığı kurtuluşa evet demek, onun bizim için sağlamış olduğu o sonsuz huzur diyarına girmiş olduğumuzu gösteriyor. Ve bizim de artık onun bize vermiş olduğu o huzurun, o esenliğin tadını çıkarmamız gerekiyor. O nasıl ki bitirmiş olmanın huzurunu yaşadıysa, bizler de Rabbin tamamlamış olduğu o kurtuluşun, sahip olduğumuz kurtuluşun tadını en güzel bir şekilde hayatımızın her alanında yansıtmamız, göstermemiz gerekiyor sevgili kardeşler. Ve insanın yaratılış konusuna gelince ne demiştik? Rab Tanrı Adem'i topraktan yarattı. Yani yatsar diye bir söz kullanıyor, biçim verdi anlamında. Ve burnuna diyor yaşam soluğunu, yani nefes anlamına gelen o soluğu üfledi. Ve böylece diyor Adem yaşayan varlık oldu. Demek ki insan evrim yoluyla değil, yaratılış yoluyla yeryüzüne geldiğini gösteriyor. Hamdolsun. İnsan yaratıldı. Yaratılmış, daha önce yaratılmış olan bir şeyden bir zaman aşamasından geçerek belirli bir süre sonra insan biçimini almadı. Başlı başına apayrı bir şekilde Tanrı insanı yarattı. Hamdolsun. Ve neyi kullandı Tanrı? Yine bugün burada dile getirdik. Neyi kullandı biçim olaraktan? Hiçbir organik özelliği olmayan, hiçbir yaşamsal özelliği olmayan toprağı kullandı. Yani Tanrı tıpkı o çömlekçinin elleriyle şekil verdiği gibi Tanrı da insana elleriyle topraktan şekil verdi, biçim verdi. Bu neyi gösteriyor? İnsanın bedeni topraktan gelmiştir, değil mi? Toprak neyin ürünüdür? Dünyasal bir üründür, değil mi? Dünyaya ait olan bir üründür. Demek ki bizim bedenlerimiz dünyasaldır. Bu demek. Daha önce de söylediğim gibi değersiz bir oluşum. Ama bizi değerli kılan, hamdolsun, Rabbin bize verdiği o yaşam nefesi. İşte bizler ve bizlerin Tanrı'yla, yüce olan Tanrı'yla ilişki içerisine girmemizi sağlayan, ona tapınmamızı sağlayan, ondan en güzel bir şekilde yararlanmamızı sağlayan Tanrı'nın, Rab Tanrı'nın verdiği soluk, ruh. O ruh sayesinde bizler Tanrı ile çok güzel bir şekilde ilişki kuruyoruz. Bu ilişki kurduğumuz ruh, biz öldüğümüz zaman bedenimizin yok olup gittiği gibi yok olup gitmeyecek. Ne olacak? Ruh. Ne olacak? Oku bakalım Vakkas abi, 146. mezmur ne diyor? Yanıtını versin bize.
O son soluğunu verince toprağa döner, o gün hasarları da biter.
Evet. Demek ki onun ruhu çıkar diyor, değil mi? Kendisi toprağa döner. Beden toprağa gidiyor, toprak olup gidiyor ama verdiği ruh, o yaşam nefesi, Tanrı'nın ruhu Tanrı'ya geri dönüyor. Hamdolsun. İşte bizi hayvandan ayıran en büyük özellik sevgili kardeşler, Tanrı'nın bizlerde ruhu olması. Yani Tanrı'ya ait olan bir şeyin bizde olması. Bunu nerede görmüştük? Bunu hayvanları yaratırken, biçim verirken, hayvan oluşurken aynı anda can da oluşmuştu. Ama insanı oluştururken, eliyle şekil verirken aynı anda can oluşmadı. Özel bir şekilde Tanrı, özel bir şekilde Tanrı o biçim verdiği Adem'e eğildi, değil mi? Onunla bir kişisel bir ilişki kurdu. O ilişki sonucunda toprak yeterli değildi ve kendinden bir şey verdi. Ve o verdiği şey insanla Tanrı arasında bir bağ kurdu. İşte beni Tanrı'ya bağlayan olgu, Tanrı'nın bana verdiği, kendine ait olduğu olan bir şeyi verdiği o ruh, o bağı, o ilişkiyi kuruyor. Görebiliyor musunuz? Hayvan yaratılıyor ama insan özel bir şekilde oluşturuluyor sevgili kardeşler. Hamdolsun. Gerçekten hamdolsun, bu kadar önemli, bu kadar değer taşıyoruz Yaradan'ın önünde. Evet, geldik diğer kalan ayetlere. Nerede? 7'ye kadar, 16'ya kadar gelmiştik değil mi? 17. ayetten itibaren başlayalım, pardon, 8. ayetten 17. ayete kadar. 7. ayete kadar gelmiştik. Şimdi 8. ayetten başlayalım, 17. ayete kadar okuyalım ve oradaki parçada geçen ruhsal gerçekleri birlikte anlamaya çalışalım sevgili kardeşler. 17. ayete kadar okuyalım.
Rab Tanrı doğuda Adem'de bir bahçe dikti. Yarattığı Adem'i oraya koydu. Bahçede iyi meyve veren türlü türlü güzel ağaçlar yetiştirdi. Bahçenin ortasında yaşam ağacıyla iyi ile kötüyü bilme ağacı vardı. Adem'den bir ırmak doğuyor, bahçeyi sulayıp orada dört kola ayrılıyordu. İlk ırmağın adı Pişon'dur. Altın kaynakları olan Havila sınırları boyunca akar. Orada iyi altın, reçine ve oniks bulunur. İkinci ırmağın adı Gihon'dur. Kuş sınırları boyunca akar. Üçüncü ırmağın adı Diçle'dir. Asur'un doğusundan akar. Dördüncü ırmak ise Fırat'tır. Rab Tanrı Adem bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem'i oraya koydu. Ona bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin diye buyurdu. Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün.
Ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Burada bir bahçeden söz ediliyor. Cennet bahçesi dediğimiz bir bahçeden. İbranice'deki Eden sözünün anlam olarak, içerik olarak nedir Eden sözü? Hoş, güzel, şirin anlamına geliyor. Bu bahçenin tam olarak da nerede olduğu bilinmiyor. Ama güzel olan kutsal kitabın tarihi, daha sonra insanın günah işleyeceği çok güzel olan bir bahçede başlıyor. İnsanın ilk yaşamı Tanrı'nın biçim verdiği, şekil verdiği o kusursuz, güzel, şirin, hoş olan bahçede yaşamları başlıyor. Ve insanı ne yapıyor? Yarattığı o düzen içerisine yerleştiriyor. Daha sonra bu olağanüstü bahçe Adem'le Havva'nın itaat konusunda sınav vereceği bir alan oluyor. Daha sonra ileride bunu 3. bölümde açık bir şekilde göreceğiz. Tam olarak bilmesek de bize verilen anlatıma göre, açıklamalara göre ülkemizin, Türkiye'mizin doğusunda hala akmakta olan Dicle ile Fırat ırmaklarına yakın bir bölgede olduğunu varsayım olarak düşünebiliriz. Ve bu topraklar öylesine verimli topraklardı ki hala o Mezopotamya topraklarında yaşayan insanlar anlattıklarına göre ekin ekmeden bile zamanı geldiğinde ürünü biçiyorlarmış. Öylesine zengin, öylesine verimli bir yapıya sahipti oradaki topraklar. Hala o Mezopotamya toprakları hala verimliliğini ve güzelliğini koruyor. Bu bahçe içerisinde sevgili kardeşler yetiştirilen ağaçlar hakkında bizlere çok detaylı, çok fazla bilgi verilmiyor. Ama iki önemli ağaçtan söz ediyor. Ne onlar? İki önemli ağaçtan Sami okumuştu. Evet, iki ağaç orada oluşturuyor. Kendi kendine oluşmadı o. Tanrı onları oraya yerleştirdi. İyiliği ve kötülüğü bilme ağacı ve bir de yaşam ağacından söz ediyor. Tabii ki bu ağaçlar bizim bildiğimiz sıradan ağaçlar değildi. Çok önemli özellikler olan ağaçlardı. Zaten sıradan ağaçlar olmuş olsaydı o ağaçlar hakkında çok geniş bilgimiz olurdu. Ama o ağaçlar hakkında fazla bilgi veremiyoruz. Çünkü hala günümüzde mevcut değil o ağaçlar. Ki ona bakıp geniş bir şekilde bilgi verelim. Ama bildiğimiz şu ki buradaki yaşam ağacı hakkında kutsal kitapta yeme diye bir buyruk yok. Demek ki Tanrı Adem'le Havva'ya tüm ağaçlardan yiyebilirsiniz dediğinde yaşam ağacından da onlar yiyorlardı. Yani yaşam ağacının ürününden onlar faydalanıyorlardı. Ama tek iyilik ve kötülüğü bilme ağacının meyvesi yasaklanmıştı Adem ve Havva için. Şimdi bazı kişiler buraya konan bu iki ağacın sembolik anlam taşıdığını söylüyorlar. Ama ilginç olan ben bunu pek fazla kabul edemiyorum bu yorumu. Çünkü Vahiy 2. bölüm 22. bölüme baktığımız zaman orada 12 ay boyunca değişik meyve veren yaşam ağacından söz ediyor. Yani bu nedir? Kısıtlı değil, sürekli bir şekilde ürün verecek olan bir ağaç. Bu ağaç nerede olacak? 22. bölüme baktığımız zaman Rabbin olduğu yerde, o kentte, Tanrı'nın tüm halklardan, tüm uluslardan oluşturduğu o insan topluluğu, o yaşam ağacından bol bol sonsuza dek yiyerek yaşam ağacının ürününün tadını çıkartacaklar. Hamdolsun. Demek ki Tanrı Adem bahçesine yaşam ağacını koyduğunda amacı insanla olan birlikteliğin devamını sağlıyordu yaşam vermekle. Ve daha sonra ne oldu? Bu yaşamı günah sonucu yaşam ağacının meyvesinden mahrum kaldılar. Neden? Çünkü günahın hükmü altındayken yaşam ağacının meyvesinden yararlanamazlardı. Ama hamdolsun ki iman eden bizler Rab'le birlikte o hayat ağacından bol bol sonsuza dek yiyeceğiz. Hem de büyük bir zevk alarak. Rab'le birlikte. Güzel değil mi? İnsan itaatsiz sonucu yitirdiği o ayrıcalığını ama yine Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla o yaşam ağacına, o yaşam ağacının ürününe yemeye hak kazanmış olduk, hamdolsun. Tabii ki sadece bu iki ağaç yoktu orada. Çok çok ağaçlar vardı. Hem de ne kadar güzel ağaçlar vardı. Ne kadar güzel bir Rabbimiz var kardeşler. Rab ne yapıyor? Birçok ağaçlar yaratıyor, oluşturuyor. Ve o ağaçları meyvelerıyla dolduruyor. Ve insan yarattığı can o meyvelerden yararlansın diye en güzel bir şekilde insanın önüne sunuyor, hamdolsun. Onun için düşünüyorum ki bazen o Adem bahçesi, cennet bahçesindeki ağaçların sayısı çoktu ve gerçekten düşünebileceğimizden çok daha fazla güzelliklere sahiptiler. Hiç bizim aklımıza gelemeyecek nitelikte güzelliklere sahiptiler bu ağaçlar. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Bu bahçe, Tanrı'nın oluşturduğu bu olağanüstü bahçe, böyle iki dönümlük, üç dönümlük bir arazi değildi. Ve çok büyük bir araziydi. Ve bu araziye bakmak için de 3-4 metrelik, 10 metrelik hortum yetmezdi. Onu sulamak için, ona bakmak için. Ve biz 5. ayete göre, 5. ayetten çıkardığımız gerçeklere göre yağmur yoktu o ana kadar. Tanrı nasıl suluyordu bahçedeki bitkileri? Yer altındaki sularla. Yer altındaki sularla, tabii nem. Nem de vardı. Yer altındaki sularla bitkileri suluyordu. Ve Tanrı tüm bu yetkiyi, sorumluluğu kime verdi? Adem'le Havva'ya verdi. Eğer Tanrı Adem'le Havva'ya bu yetkiyi, bu gücü vermeseydi, zaten Adem'le Havva oradaki doğadaki güçlere, oradaki canlara hükmedemezdi. Tanrı onlara gerekli olan gücü vermiş oldu. Ama insana sadece Tanrı yetki vermedi, aynı zamanda da sorumluluk da verdi Adem'le Havva'ya. Sorumlu olacağı kişi kimdi Adem'le Havva'nın? Kime karşı sorumlu olması gerekiyordu? Tanrı'ya karşı sorumlu olmaları gerekiyordu. Peki acaba Adem kendisine verilen bu yetkiyi doğru bir şekilde kullanabilecek miydi? Tanrı ona çok üstün bir yetki verdi. Acaba Adem bunu güzel bir şekilde kullanabilecek miydi? Bakalım 16. ve 17. ayete. Orada bize çok açık bir şekilde gösteriyor. Tanrı bu yetkiyi açık bir şekilde görebilmesi için bir koşul belirlemeliydi. Bir koşul. O koşulu da işte burada okuyoruz. Ne diyor? Bahçede istediğin ağacın meyvesinden yiyebilirsin. Ama diyor, iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Yani iyiliği ve kötülüğü bilme ağacından yemek Tanrı'yla yapılan sözleşmeyi bozuyordu. Demek ki ilk yasak burada veriliyor. Tek yasak, ilk yasak burada veriliyor. Neydi Tanrı'nın amacı? Bunu vermesindeki bir koşul olarak da, bunu vermesindeki amaç neydi? Onu tuzağa düşürüp sonsuz ölüme sürüklemek niyetinde miydi acaba Tanrı? Evet. Bir şekilde aslında hepinizle ben bu ilk 3 bölümü yüzeysel bir şekilde, böyle hızlı bir şekilde geçmiştim. 3-5 konuşmayla. Hatırlarsanız. Adem'in Rabbe sadık kalıp kalmayacağı tek bir koşul ile belirlenmişti. Ve kendisine verilen bu özgür iradeyi acaba Adem ile Havva nasıl kullanacaktı? Yani sınavdan geçiriyor değil mi? Tanrı Adem ile Havva'yı sınavdan geçiriyor. Burada çok, aslında çok güzel bir ilke var. Tanrı'nın Adem ile Havva'ya verdiği çok güzel bir ilkeyle bence karşı karşıya geliyoruz. Tanrı Adem'le bir sözleşme yapıyor. Değil mi? Ama sözleşme yapmadan önce ona çok özel bir hak veriyor. özel bir yetki veriyor. Özel bir ayrıcalık veriyor. Bu ayrıcalığı nerede gördük? Birinci bölüme bakarken 28. ayette gördük. 28. ayette bakın ne diyor? Okuyun orada 28. ayette. Birinci bölüm 28. ayetinde. Ne diyor orada? Yeryüzünü denetimize alın, denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara ne diyor? Egemen olun. Demek ki ona çok özel bir ayrıcalık verdi. Ne ayrıcalığıydı bu? Tüm yarattığı her şeyin üzerinde yönetme hakkı verdi Tanrı. Bir hak verdi değil mi? Bir ayrıcalık verdi onlara. Yarattığı bütün her şey üzerinde sorumlu olacak olan kişi Tanrı'nın yerine sorumlu olacak olan kişi Adem ile Havva'ydı. Şimdi yetki bir kişiye yetki verdiğiniz zaman o yetki alan kişi ne oluyor? Şimdi sen bana bir yetki veriyorsun. Diyorsun ki Recep sen şunu yapacaksın. Değil mi? Beni o işle görevlendiriyorsun. Ne oluyor? Yetki veren sana karşı benim sorumluluğum oluyor değil mi? Ha, demek ki yetki ne getiriyor beraberinde? Sorumluluk getiriyor. Demek ki Adem ile Havva'ya yetki verildiğinde beraberinde ona sorumluluk da verilmişti. Tıpkı bugün bizim yasal işlerimiz, yasal işlerimiz için kalkıp Türkiye'deki başbakan ya da cumhurbaşkanı bizim işlerimizle ilgilenmiyor. Buraya atadığı konsolosluk aracılığıyla ne oluyor? Bizim işlerimiz görülüyor. Yani kendi yerine atadığı bir vekil. İş görmek için atadığı bir vekil. İşte Tanrı da aynı şekilde Adem ile Havva'yı kendisinin yerine, çok büyük bir sorumluluktu bu. Aslında çok güzel bir yetki, önemli bir yetki. Bu da insanın ne kadar değerli ve önemli olduğunu gösteriyor. Kendisinin üzerinde olan o sorumluluğu kalkıyor, Adem ile Havva'ya teslim ediyor. Ve Adem ile Havva da bu yetki karşısında Tanrı'ya karşı tamamen sorumluydular. Şimdi Tanrı'nın verdiği yetki, Tanrı'nın verdiği buyruk. Kutsal kitaba baktığımız zaman iyidir diyor. 119. mezmurda diyor ki Rabbin hükümleri iyidir. Rabbin buyrukları iyidir. Ve yeni antlaşmaya baktığımız zaman 1. Yuhanna 5. bölüme baktığımız zaman 3. ayete onun buyrukları ağır değildir. Demek ki Tanrı Adem'le Havva'ya o yetkiyi verdiğinde o sorumluluğu yerine getirebilecek yetenekteydi. Güzel değil mi? Eğer ben o yetenekte olmasam sen bana o sorumluluğu verir misin? Hacı vermezsin değil mi? Demek ki gördün ki Recep bunu yapabilir. Yapabilirliğimi gördüğün için sen o yetkiyi, o sorumluluğu bana verdin. Aynı şekilde Tanrı da ne kadar güzel ki verdiği yetkiyi, sorumluluğu Adem'in yapabileceği, ona ağır gelmeyecek bir yetki ve sorumluluktu. Adem bal gibi verilen sorumluluğu o iyilik ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yemeden yerine getirebilirdi. Getirebilecek güçteydi, getirebilecek aşamadaydı sevgili kardeşler. İyilik ve kötülüğü bilme ağacından yemek onlara ölüm getirecekti. Neden? Çünkü kötülükle hiç karşılaşmadıkları için. Yani Adem ile Havva iyi ile kötüyü ayırt edecek kişiler değildi. iyilik ve kötülüğü ayırt edecek durumda değillerdi. Daha sonra ne oldular? İtaatsizlik ettiler. Tanrı'nın yeme dedikleri ağaçtan yediler ve ne oldu? Günaha düştüler ve günahın sonucunda çok güzel bir şey kazandılar. Ama arkasından da çok daha önemli bir olguyu yitirdiler. Bir şey kazandılar. Ne kazandılar? Tanrı gibi iyi ve kötüyü bilme özelliğine sahip oldular. İtaatsizlik ederekten. Ama diğer açıdan da hani Tanrı'ya benzerdiler ya, hani kutsaldılar ya özde. İşte o birlikteliğin, o birlikte olmanın o kutsallığı yitirdiler. Bir şekilde artık Tanrı gibi değildiler. Daha önce Tanrı gibiydiler, kutsaldılar, kusursuzdular. Ama günaha düştükten sonra en önemli, o değerli özelliği, kusursuz, o günahsız özelliği yitirdiler. Ve bunun sonucunda ne oldu? Ruhsal açıdan öldüler ve arkasından da yüzyıllar sonra fiziksel ölüm onları buldu. İlginç olan sevgili kardeşler, Tanrı Adem ile Havva'nın önüne geçerek "Hayır, yemeyin." niye demedi? Çok pratik sorular ve pratik cevaplar verin yani. Çok çok güzel. Çok özgür yarattı. Tabii güvenmeseydi zaten onlara o sorumluluğu zaten vermezdi diye düşünüyorum ben de. Tabii ki güvendi. Onların da çok özel bir özelliği vardı. Tanrısal özelliğe sahiptiler. Onlar. Havva güzel söyledi değil mi? Tanrı Adem'le Havva'yı özgür yarattı. Yani severek yarattığı insandan aynı şekilde severek, isteyerek itaat etmesini istedi. Yani zorla beni seveceksin, zorla bana itaat edeceksin, zorla beni izleyeceksin. Bu sevgi olmaz sevgili kardeşler. Sevgi her zaman ne gerektiriyor? Bunu defalarca her zaman dile getiriyoruz. Sevgi her zaman özgürlük gerektirir değil mi? Eğer seviyorsan özgür bırakman gerekiyor. İşte Tanrı da Adem'le Havva'yı sevdiği için, severek onları yarattığı için serbestçe, isteyerek hareket etmesini istedi. Özgürce. İşte bu nedenle yarattığı cana özgür bir irade vermişti. Eğer robot olarak yaratmış olsaydı Tanrı, eğer bugün bizi robot olaraktan yaratmış olsaydı, belirli bir program içerisinde yaratmış olacaktı değil mi? Program içerisinde hareket etmiyor mu robot? O zaman ben yalan söylerken benim dilim yok olacaktı. Ya da ben çalarken kolum yok olacaktı. Ama ben çalarken ne kolum yok oluyor, yalan söylerken ne de dilim yok oluyor. Neden? Tanrı benim neden önüme geçmiyor? Geçemez. Çünkü ben özgür bir irade ile yaratıldım. Benim seçme özgürlüğüm var. İstediğimi seçerim, istediğimi seçmem. Rabbin önünde özgür bir yaratığım. Sonra başka bir soru ortaya çıkıyor. Eğer Tanrı insana seçme ayrıcalığı, seçme özgürlüğünü vermekte acaba kendini riske sokmuş olmadı mı? Tabii ki sokmadı. Tanrı kesinlikle kendini riske sokmadı. Çünkü yaşamın en önemli iki unsuru var. Özgürlük ve itaat. İşte Tanrı Adem'le Havva'nın aynı anda itaati ve sevgiyi öğrenmeleri gerekiyordu. İtaat etmeyi ve özgürlüğü aynı anda öğrenmeleri gerekiyordu. Nasıl öğreneceklerdi itaati ve özgürlüğü? Tanrı'nın belirlediği tek bir koşul ile. Nasıl öğreneceklerdi? Tek bir koşul. Neydi o koşul? İyilik ve kötülüğü bilme ağacının meyvesi. İtaat ne getiriyor? Kutsal kitabın tamamına baktığımızda bunu çok açık bir şekilde görüyoruz sevgili kardeşler. İtaat ne getiriyor? Bereket getiriyor. İtaatın sonucunda bir yaşam söz konusu. Bir bereket söz konusu. Ama itaatsızlığın sonucunda ne görüyoruz? İtaatsızlık varsa, bir itaat söz konusu değilse ne görüyoruz? Ya yargı ve ölüm. Yargı ve ölüm. Eğer Tanrı onlar üzerinde bir baskı kurmuş olsaydı, zorla beni seveceksin, zorla bana itaat edeceksin, bu Adem ve Hava'yı dört duvar arasına sokmak gibi bir şey olurdu. Yani onları Tanrı mahkum olaraktan yaratmadı ki, özgür yarattı. Onun için Tanrı bir koşul belirlemesi gerekiyordu. Eğer benimle birlikte kalmak istiyorsan, eğer benimle birlikte bu güzel yaşamı, bu hoş bahçede, bu güzel şirin bahçede birlikte yaşam ağacından zevk alarak, tat alarak birlikte yaşamamızı istiyorsan, bunu itaat ettiğin sürece bunu sağlayabilirsin, elde edebilirsin. Ama dersen ki ben hayır, bıktım, artık ben istemiyorum seninle birlikte kalmayı, İşte o zaman özgür yaratıldığın için gidip Tanrı'nın yeme dediği ağacın meyvesinden yeme hakkına sahipti. Aslında gerçekten çok ilginç. Şeytan, bunu üçüncü bölümde çok daha geniş göreceğiz ama fazla detaya girmek istemiyorum, ama şeytan Hava'yı zorlamadı. Sadece bir teklif getirdi. Bir teklif sundu ona sadece. Zorlamadı. Kandırdı ayrı bir şey ama zorlamadı. Bir zorlama yoktu. Tanrı da insanı zorlamadı. Şeytan da zorlamadı aslında. Adem'le Hava kendi kararıyla seçtiler. Kendileri seçti. Hayır diyebilirlerdi. Çünkü emindiler. Onların orada kalabilmelerini sağlayan tek bir emirdi, tek bir buyruk, tek bir koşul, tek bir yasak. Ama onlar özgürlüğü kendi istekleri doğrultusunda kötü bir şekilde Tanrı'nın koşuluna karşı gelerek boyun eğmiş oldular. Ama hamdolsun ki Yüce Tanrı Rabbimiz eli maşalı bir Tanrı değil, zorlayan bir Tanrı değil. Bizleri özgür yaratan, bizleri özgür bırakan, seven, kayıran, taşıyan bir Tanrı. Hamdolsun. Evet sevgili kardeşler, burada çok acı bir gerçek. Ölüm, fiziksel ölüm bizleri bu dünyadan nasıl ayırıyorsa, fiziksel ölüm bizleri nasıl sevdiklerimizden ayırıyorsa, doğru değil mi? Aynı şekilde günah da bizim sevdiğimiz, değer verdiğimiz Yüce Tanrı'dan ayrı tutuyor. Bizi koparıyor. Adem'le Hava'yı Tanrı'dan uzaklaştıran, o ilişkiye bozukluk, kopukluk getiren günahtı. Ve Yaşaya'da bunu çok açık okuyoruz 59. bölümde. 2. ayette çok tanınmış bir ayet. Günahlarınız diyor, sizin ile Tanrınız arasına ayrılık koymuştur. Ne ayrılık koymuştur? Günahlarınız, suçlarınız diyor, ayrılık koymuştur ve bu nedenle sizi işitmiyor. Ayrılığı getiren nedir? Suçlarımız. Bizi fiziksel anlamda bu dünyadan ayıran nedir? Ölümdür. Bizi Tanrı'dan sonsuza dek ayrı tutacak olan yine ölüm. Ama ruhsal bir ölüm. Günahın sonucunda sahip olacağımız ruhsal bir ölüm. Son olarak belki pratik bir düşünceyle sizi baş başa bırakmak istiyorum. Adem bahçesine Tanrı'nın özenerek yarattığı o kusursuz bahçede var olan iyilik ve kötülüğü bilme ağacı ne getirdi? Ölüm getirdi. Değil mi? Hem ruhsal ölümü getirdi, Tanrı ile olan ilişkiyi tamamen kopardı, ruhsal ölüm getirdi ve arkasından da ruhsal ölümün arkasından da fiziksel ölümü beraberinde getirdi. Ama ismini bilmediğimiz bir bahçeden söz ediliyor. Yuhanna 19. bölümde. Yuhanna 19. bölümde ayet 41'de ismini bilmediğimiz bir bahçeden söz ediliyor orada. İsmini bilmediğimiz bu bahçeye dikilen ağaç üzerine çivilenen İsa Mesih'ten yemek tam tersine bozulmuş olan bağı kuruyor ve bize sonsuz yaşam sağlıyor. Demek ki iyilik ve kötülüğü bilme ağacından yediğimiz zaman ölüm, ama Rab İsa Mesih'ten o bahçeye dikilmiş olan ağaç üzerine asılmış olan Rab İsa Mesih'ten yemek, ki Petrus da şöyle diyor 1. Petrus 2.24'te ağaç üzerinde günahlarımızı öz bedeninde taşıdı. Ne üzerinde taşıdı? Ağaç üzerinde taşıdı, değil mi? Demek ki bir ağaç ölüm ve kopukluk getiriyor, ama diğer ağaçtan yemek bize ruhsal bir ilişki kurmamızı sağlıyor ve arkasından da sonsuz bir yaşama sahip olmamızı sağlıyor. Hem de sonsuz yaşam. 6. bölümde şöyle diyor sevgili kardeşler. Yuhanna 6'da ayet 53 ve 54'te. İnsanoğlunun diyor bedenini yiyip, bak yemekten söz ediyor burada. Eski antlaşmanın bu yaratılış bölümünün 2. bölümünde Tanrı Adem'le Havva'ya ne dedi? İyilik ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yemeyin. Yemekten söz ediyor, değil mi? Aynı şey burada söz konusu. Burada da diyor ki insanoğlunun bedenini yiyip kanını içmedikçe, ne anlama geliyor bu? Rabbin bedenini yiyip kanını içmek. Ya ama genel anlamda o özel bir durumdu. Rabbin sofrası. Ama burada Rabbin bedeninden yemek, kanından içmek ne anlama geliyor? Rabbin ölümünü ve ölümden dirildiğini kabul etmek. Yani burada benim bedenimi yiyen, kanımı içen dediğinde beni çarmıhta öldüğümü kabul edip ölümden 3 gün sonra dirileceğimi kabul eden, yani bir şekilde 6. bölümün 47. ayetinde diyor iman eden ne diyor? Sonsuz yaşamı vardır. Hamdolsun. Bedenimi yiyip kanımı içenin, yani iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Yine yeme yoluyla kaybettiğimiz sonsuz yaşamı, o yaşam ağacından ki o zenginliği kaybetmemiz, diğer taraftan da Rab İsa Mesih'ten yemek, onun bedenini paylaşmak, onun kanını yemek, içmek bize sonsuz bir yaşam sağlıyor. Hamdolsun. Kaybettiğimizi Rab tekrar biricik oğlu aracılığıyla bizlere geri veriyor. Hamdolsun. Bizi öksüz bırakmadı. Yaşam ağacından bol bol yememizi yine sağladı. Hamdolsun. O ağaçtan bol bol yiyebiliriz. Ben merak ediyorum, nasıl bir zevk alacağız o ağaçtan yerken Rab ile birlikte. Bu kadar açık sevgili kardeşler. Bu kadar açık. Tanrı o kadar açık bir şekilde Adem'le Havva'nın önüne yaşam ve ölümü sunmuştu aslında. Adem'le Havva'nın elindeydi. Yaşamı ya da ölümü seçmek. Bugün de aynı şekilde sevgili kardeşler. Tanrı aynı şekilde yaşam ve ölümü Recep'in önüne sunmuştur. Seçim Tanrı'nın elinde değil. Seçim özgür yarattığı Recep'in elinde. Ben evet diyerek yaşamı seçebilirim ve o yaşam ağacından sonsuza dek yararlanırım, ya da hayır diyerekten o sonsuz kükürtle yanan o gölde yok olup giderim. Demek ki yine burada alın yazısını ortadan kaldırıyor Tanrı. Görebiliyor musunuz? Tanrı belirlemedi bizim her şeyimizi buraya. Bize sundu. İşte diyor. Senin elinde. Hacı, hangisini istiyorsun? Yaşam mı, ölüm mü? Biz sevinelim kardeşler, biliyor musunuz? Sevinelim ki kararımızı yaşam ağacı yönünde kullandık. Ve onun sayesinde bizler birbirimizi göreceğiz. Aynı bahçede birlikte yiyip içeceğiz. Ve vahideki ayetlerle sizi baş başa bırakacağım. Çok güzel bu yaşam ağacının bulunduğu yeri çok güzel anlatıyor. 22. bölümde, Vahiy 22'de ayet 3 ile 5'te diyor ki, orada diyor, orada Tanrı'nın lanetlediği hiçbir şey olmayacak. Yaşam ağacına zarar getirecek, yaşam ağacına leke getirecek hiçbir şey olmayacak. Tanrı'nın ve kuzunun diyor tahtı orada olacak. Baba ve oğul birlikte. Hamdolsun. Ve uşakları, yani bizler diyor ki ona tapınacaklar. Onun yüzünü görecek, adını alınlarında taşıyacaklar. Artık orada diyor gece olmayacak. Artık gecenin ne işi var ki orada? Kötülüğün simgesi olan karanlığın, günahın simgesi olan karanlığın ne işi var artık orada Rab'le birlikteyken? Diyor ki artık orada şamdan da olmayacak. Orada güneş de olmayacak. Orada hiçbir ışık verecek bir madde, bir araç olmayacak diyor. Neden olmayacak? Çünkü diyor Rab Tanrı onlara aydınlık verecek. Ne kadar aydınlık verecek? Diyor ki çağlar çağı. Sonsuza dek. Hamdolsun. Rab'la birlikte sonsuza dek ışıkta kalarak o sonsuz yaşam ağacının meyvesinden bol bol yiyerek hayata, yaşama devam edeceğiz. Ne kadar güzel. Amin. Rab'be hamdolsun.